İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sifil ile beraber Amentü Hassasiyeti çerçevesinde güncel konuları ele alıyor ve elimizden geldiği kadar hocamızın güzel bilgilerini açmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Burada bu çerçevede İmam-ı Azam Efendimizin El Usul El Münif adlı eserini takip ediyoruz. Bu akaidle ilgili görüşlerinin toplandığı bir eser. Hocam en son geçtiğimiz sohbetimizde mucize ve ismet konusunu ele aldık. Metlu vahiy, gayri metlu vahiy, yani Resulullah Efendimizin bir postacı konumuna indirgemek isteyenlerle ilgili ayetleri ele aldık ve kitabımızda da sayfa 79'da kaldık. Hoş geldiniz, safa geldiniz.
Hoş bulduk, hocam. Teşekkür ederim.
Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir evvelki programda vahiy meselesini ele aldık. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu meselesini ele aldık. El usulül munifedeki ifadelerin o çerçevede anlaşılması gerektiğini söyledik. Efendimiz aleyhissalatü vesselama itaat mükellefiyetimizin nasıl olması gerektiği, bundan ne anlaşılması gerektiğini de son olarak ifade ederek kapatmıştık. İmam Ebu Hanife Hazretleri, onu biraz baştan almamız lazım, hemen arkasından gelen cümleyle bütünlük arz etsin diye. Diyor ki, وَلِذَٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى, bu sebeple Allah Teala şöyle buyurmuştur, مَنْ يُتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَعَى اللّٰهُ, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. لِأَنَّهُ جَعَلَ الرَّسُولَ قَائِدًا, çünkü Cenab-ı Hak Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı önder kılmıştır. Kime? لِجَمِعِ خَلْقِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, cin olsun, ins olsun, insan olsun, cin olsun, bütün yaratıklarına, mükellef bütün varlıklara önder kılmıştır. İşte bakın, buradaki kaid ifadesi ayette geçen itaat kavramıyla alakalıdır.
Evet, komutan.
Komutan, o emredecek, siz yapacaksınız. İçinize yatsın yatmasın, aklınıza yatsın yatmasın, yapacaksınız. Nisa suresinin 64. ayetini tam burada hatırlayalım. Fela ve rabbuke la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum thumme la yecidu fi enfusihim haracan mimma kadayte ve yusellimu teslima. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan ihtilaflı işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmayacaklar.
Evet.
Nisa suresinin 64. ayeti. Dolayısıyla Efendimiz'den sadır olmuş bize yönelik her emir aklımıza yatsın yatmasın, biz o emri tutmalıyız. İçimizde bir sıkıntı duyup duymadığımızı da kontrol etmeliyiz.
Evet.
Eğer içimizde bir sıkıntı varsa,
evet,
orada problem var demektir. Çünkü ayet-i kerimede buyuruluyor ki içlerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmayacaklar.
Evet.
O zaman şimdi günümüzde sünnet-i seniyye ile sabit bir takım hükümlere bakalım. Bu insanlar niye itiraz ediyor bunlara? İçlerine yatmadığı için, canlarını sıktığı için,
hevalarına ters geliyor,
yatmadığı için. Cenab-ı Hak bizden böyle bir iç itiraz, deruni bir ama bile sadır olmasını istemiyor. Allah korusun, böyle bir itiraz bile sadır olursa iman iddiası boş.
Evet.
Ne yapıp edip bu itirazın bile içimizden sadır olmasına, neşet etmesine izin vermememiz lazım. Bu tam bir teslimiyet isteyen bir şey. Bir nefis terbiyesi isteyen bir şey.
Evet.
O Cenab-ı Hak tarafından aleyhissalatü vesselam bütün mükellef varlıklara, cinlere ve insanlara önder kılınmıştır. Ve eminen ala faraidihi ve sünenihi, farzlarında ve sünnetlerinde ümmeti Muhammed'e emin olarak tayin edilmiştir. O hemen arkasından gelen ayeti kerime bunu açıklıyor. Ve ma ataakumur rasulu fehuduhu ve ma nahakum anhu fentehu. O böyle olduğu için size söylediği her şeyde Cenab-ı Hak tarafından memur kılındığı için, size verdiği her emir Cenab-ı Hakk'ın onayından, vahyin tasdikinden geçtiği için, hatta bizzat vahyin kendisinin muktezası gereği olduğu için O size ne verirse onu alın, sizi neden sakındırırsa ondan uzak durun, ondan sakının. Haşr suresinin 7. ayeti. Ve kâle fil fıkhil ekber, gene İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhul Ekber isimli eserinde şöyle dedi. Vakat kânet minhum zellâtin ve hatâya. Peygamberlerden bir kısım zelleler ve küçük hatalar sadır olmuştur. İşte birinci, bundan evvelki sohbetimizde buna kısmen değinmiştik. Peygamberlerden bir kısım zellelerin ve küçük hataların, sürçmelerin sadır olması onların beşer vasfıyla ilişkilidir. Cenab-ı Hak katındaki makamı, mevkii ne kadar yüce ve yüksek olursa olsun onların beşer olduğunu ama sıradan bir beşer de olmadığını bilmek lazım. Kadı İyaz merhum Şifa-i Şerif'te çok güzel bir tespitte bulunuyor.
Evet hocam.
Diyor ki peygamberler, ben şimdi bunu manayla nakledeceğim burada caizdir.
Caizdir hocam. Evet.
Peygamberler bir eşik üzerindedir. Bir ayakları beşer dünyasında, bir ayakları lahuti dünyadadır. Çünkü bir taraftan onlar beşer olma vasfını muhafaza ederler, beşer vasfından soyutlanmazlar ama bir taraftan da vahye muhataptırlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vahiy gelmeden önce mübarek göğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, oradaki bir pıhtının atılması, sonra zemzemle yıkanması da bunu gösteriyor ki bir insanın, bir beşerin vahye muhatap olma, vahiy alma kıvamına ulaşabilmesi için o beşeri tarafının terbiye edilmesi, vahye hazır, amade hale getirilmesi gerekiyor. Aksi halde diyor Kadı İyaz, vahiy almaya tahammül edemezler. Peygamber Efendimiz'i düşünün, o kendisine vasıtasız vahiy geldiğinde, o çıngırak sesi gibi bir ses duyarak
geldiğinde
ne kadar dayanamıyordu. Bir hayvanın üstünde olsa o hayvan çöküyordu vahyin ağırlığından. Efendimiz terliyordu, kendisinden geçiyordu. Vahiy kesilince uyanıyordu. İşte bu da gösteriyor ki vahyi bizatihi telakki etmek, almak o kadar beşer üstü bir şey ki, evet, bir takat gerektiriyor ki bu ancak özel bir formata sokulmuş bir kişiden, bir nefisten, bir ruhtan beklenebilecek bir şey. Ama bu demek değildir ki onlar beşer vasfını tamamen kaybettiler, melekleştiler. Hayır.
Değil.
O bir ayakları hala beşer dünyasındadır.
Eşikte diyorsunuz ya. Yani,
evet, evet, evet. Dolayısıyla bu onlardan bir takım zellelerin, küçük hataların, kusurların sadır olması onların güvenilirliklerine, makamlarına, faziletlerine herhangi bir halel getirmez. Bize bir ihtardır bu aslında. Beşer olma vasfının tabii bir neticesidir, tezahürüdür, tahakkukudur.
Bir de hocam, yani kendi aranızdaki insanları hiç peygamberin önüne geçirmeyin. Yani
evet,
peygamber
evet,
bile evet, zelle yaptığına
evet,
göre
evet, evet,
masumiyet evet, anlayışına dikkat edin. Yoktur yani. Evet, onu evet. Buna bir işaret tabii var. Yani. Evet.
Şimdi burada tabii daha evvel geçmiş bahislere de bir gönderme yapalım. Peygamberlerin bu şekilde masum olması, onlardan işte bir takım olağanüstülüklerin sadır olması, mucize vesaire, onlara tabi ümmetleri içerisinde manevi mertebeleri, dereceleri, makamları yüksek insanlardan, ki aşağıda gelecek metnimizde hemen keramet ve istidraç bahsi gelecek, orada da değineceğiz. Onların hakkiyetini gösteren bir şeydir bu. Bir veliden bir keramet sadır oluyorsa o başının bağlı bulunduğu peygamberin hak olduğunu ispat eden bir delil olarak görülmelidir.
Yeni bir fasla geçiyoruz.
Evet, yine bir fasla geçiyoruz.
Sayfa 80 kıymetli dinleyenlerimiz. Evet. Bazı hükümlerdeki nesih ve ittihadü din usulü itikad cemi'i Resul aleyhissalatü vesselam. Din birliği.
Evet.
Evet hocam.
Faslun fi tahkikin nesh fi ba'dil ahkam. Bazı hükümlerde nesh olayının cereyan ettiğine dair bir fasıl. Ve ittihadü dini ve usulü itikad cemi'i Resul aleyhisselam. Ve bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dini dinin usulü, aslı, temellerinin aynı olduğuna, müttehit olduğuna ilişkin bir fasıl. Kale fi kitabil alim, İmam Ebu Hanife Hazretleri El Alim vel Müteallim isimli kitabında şöyle dedi: ve rusulü salavatullahi aleyhim ecma'in lem yekunu ala edyanin muhtelife. Hepsine selam olsun, salat ve selam olsun, Resuller muhtelif, birbirinden farklı, birbiriyle çelişkili dinlere, dinler üzere değildiler. Onların tebliğ ettiği dinler birbiriyle muhtelif, ihtilaflı ve çelişkili değildi. وَلَمْ يَكُنْ كُلُّ مِنْهُمْ يَأْمُرْ قَوْمَهُ بِتَرْكِ د۪ينِ الرَّسُولِ الَّذ۪ي كَانَ قَبْلَهُ. Onlardan hiçbirisi, o Resullerden hiçbirisi kavmine kendisinden evvelki Resulün dinini terk etme emri vermemiştir. Hiçbirisi böyle bir emir vermemiştir. Çünkü dinin aslı birdir. Her biri kendisinden evvelki Resulün tebliğ ettiği dinin aslını muhafaza eder. Onu, o dini asılları, itikadi temelleri yeniden ihya eder. لِأَنَّ دِينَهُمْ كَانَ وَاحِدًا. Bu böyledir çünkü bütün Resullerin, peygamberlerin dini birdir. Ve kâne kullu Resulin yed'u ila şeriatı nefsihi. Bununla birlikte her bir Resul Cenab-ı Hakk'ın kendisine mahsus olmak üzere gönderdiği şeriatı insanlara tebliğ eder. İnsanları o şeriata tabi olmakla, olmaya davet eder. Evet.
Kendi şeriatına.
Kendi şeriatına, daha evvelki Resulün şeriatına değil. وَيَنْهَا عَنْ شَرِيَةِ الرَّسُولِ الَّذ۪ي كَانَ قَبْلَهُ. Tam aksine kendi şeriatına davet eder, kendisinden evvelki Resulün getirdiği, onun kendi kavmine mahsus olmak üzere getirdiği şeriata tabi olmayı da yasaklar. Bu önemli bir şey.
Doğru, yani yeni bir sistem
getiriyor. Evet. Yani
tevhid de tam ama diğer şey, evet hocam.
Evet, burada iki noktaya değinmemiz lazım. Birincisi, وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ gibi ayeti kerimelerden. Böyle bu ayeti kerimeleri cımbızlayarak, ehli İncil Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsin gibi ayeti kerimeleri cımbızlayarak, bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Hristiyanlar kendi kitaplarıyla hükmetsin, amel etsin. Yahudiler kendi kitaplarıyla hükmetsin, amel etsin. Bizde böyle bir dini çoğulculuk var. Biz hep bunu tanımışız, söylemişiz. Hayır, böyle bir şey yok. Her bir Resul yeni bir şeriat getirmekle memur olan, bunu tebliğ etmekle, buna davet etmekle görevli olan her bir Resul kendisinden evvelki şeriatı nesk eder.
Evet.
Artık insanlar o evvelki Resulün getirdiği şeriata tabi olmakla kurtuluşa eremezler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar açık ve net bir biçimde, kesin bir biçimde Kur'an'a ve Efendimizin getirdiği şeriata tabi olmakla, iman etmekle emrolunmuşlardır. Bunu gösteren çok sayıda ayet var. Burada detaylarına girmeyelim. Birincisi bu. İkincisi,
zaten bu muhal yani. Hani bir aklıma geldi, söyleyeyim hani.
Buyurun.
Güneş var. Ben ayın ışığından istifade edeyim diyorsunuz. Zaten güneş çıkmış.
Evet.
Ay kaybolmuş zaten yani.
Tabii ki.
Yani bu imkansız bir şey yani. Evet. Zaten. Evet hocam.
Hatırlayalım, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir Tevrat pasajıyla gelmişti bir gün Efendimiz'e. Evet. Muhtemelen Kur'an vahyi ile paralel bir pasajdı, evet. Bu. Hoşuna gitti, Efendimiz'e getirdi. Efendimiz görünce onu gazaplandı. Onu hemen aldı, sildi ve buyurdu ki: ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki eğer kardeşim Musa benim tebligatım döneminde yaşamış olsaydı, yaşıyor olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir yolu yoktu. Dolayısıyla bu şakaya gelmez bir meseledir. İkinci husus, bizim usulü fıkhımızda biliyorsunuz şer'u men kablena diye bir şey var.
Delil var, evet.
Bir delil var. Fer'i deliller arasında geçer. Şer'u men kablena, bizden evvelki peygamberlerin getirdiği şeriatlar demek. Şeriat, evet. Demek. Eğer bizim sistemimizde, Kur'an'da, sünnette ve bu iki temel kaynaktan teferri eden, kaynaklanan diğer delillerde biz herhangi bir meselenin hükmünü tespit edemezsek eğer,
evet.
Bizden evvelki şeriatlara bakarız. Orada bizim şeriatımıza aykırı düşmeyen, alınması bizim şeriatımız tarafından da reddedilmemiş olan bir takım hükümleri alırız. Çünkü bunlar makuldür. Bunların kendi içinde bir izahı vardır. Hanefi mezhebinde biliyorsunuz büyük havuz tarif edilirken 10 arşına 10 arşın
tarif ediliyor.
Şeklinde bir ölçü getirmiş. Havuz-ı Kebir. Havuz-ı Kebir budur. Hidayet Bey, bu 10 arşına 10 arşın ölçüsü Yahudi şeriatında mevcuttur.
Çok enteresan hocam.
Evet. Aynen onlarda da bir havuzun suyunun çok kabul edilmesi ve pislik tutmadığının söylenebilmesi için 10 arşına 10 arşın ölçüleri içinde olması lazım.
Çok enteresan hocam.
Muhtemeldir ki Hanefi fukahası bunu şer'u menkablenadan aldılar. Çünkü makul bir şey.
Makul, teknik bir konu.
Tabii teknik bir konu. Bu ölçüde, bu miktarda bir suyun pislik kabul etmemesi, pislik taşımaması, tabii ki renginin, kokusunun, tadının değişmemesi şartıyla, o detayları geçiyoruz. Makul bir şeydir. Bunun şer'u menkablenada bulunmuş olmasında da garipsenecek bir şey,
yok.
Yoktur. Evet. Ve kâne kullu rasûlin yed'u ilâ şeriatı nefsihi, her bir resul kendi getirdiği şeriata davet eder kavmini ve yenha an şeriatı rasûl illezî kâne kablehu, ve kendisinden evvel gönderilmiş resulün şeriatından da sakındırır, ona tabi olmaktan kendi kavmini, ümmetini alıkoyar. لِأَنَّ شَرَائِعَهُمْ كَانَتْ كَثِيرَةً مُخْتَلِفَةً, çünkü peygamberlerin şeriatları çok ve muhtelif idi. Yani hükümler, şer'i hükümler arasında da ihtilaflar var idi. Her bir peygamberin getirdiği şer'i hükümler arasında. Bu gayet tabidir. Burada hani dinler arasında çelişki varmış gibi bir netice çıkarmak doğru olmaz. Çünkü اَحْكَمْ لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجَا, Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz o peygamberlerin her birine bir şeriat ve bir metot, bir yol tayin ettik. Şeriatlar değişir Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin muktezası olarak, şartların, ahvalin gereği olarak ya da tedric dediğimiz şeye binaen.
Hikmeti onun hikmeti.
Evet, yani değişir. Bunda bir çelişki, dinler arasında bir çelişki aramak zorunda değiliz. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına tırnaklı hayvanlar, işte hayvanların iç yağı haram kılınmış. Bu bize açıkça ifade ediliyor. Bizde hayvanların iç yağı helal, haram değil.
Zaten o ayet geldi hocam şimdi sizin dediğiniz.
Evet. Ve lidâlike kâle Allahu Teala, bu sebeple Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Likullin cealnâ minkum şir'aten ve minhâca, biz o size peygamberlere hitaben sizin her birinize bir şeriat ve bir metot, yol tayin ettik. Ve lev şâ Allahu lecealekum ümmeten vahide, eğer Allah dilese sizi tek bir ümmet kılardı. Evet, demek ki şeriat noktasında, fer'i ahkam noktasında her bir şeriatın, her bir peygamberin ayrı bir sistemi var. Cenab-ı Hak onların her birine ayrı bir hükümler bütünü göndermiş. Ve evsahum cemi'an, şeriatları birbirine muhalif olmakla, daha doğrusu muhtelif olmakla birlikte, muhalif demeyelim, şeriatları muhtelif olmakla birlikte Cenab-ı Hak peygamberlerin tamamına bir ikameti dini, dini ikame etmelerini emir buyurmuştur. Ki buradaki dinden kasıt ve huve tevhid, tevhiddir. Cenab-ı Hakk'ın birlenmesi meselesidir ki tevhid dediğimizde bunun pek çok alanı kuşatan beşli bir sistemden oluştuğunu ta bu derslerin ilk başında söylemiştik. Ve en la yeteferraku fihi, ve dinde, yani tevhidde, dinin özünde tefrikaya düşmemelerini emretmiştir Cenab-ı Hak onlara. Li'ennehu ceale dinehum vahiden, çünkü Cenab-ı Hak onların dinini tek bir din kılmış. Fekale subhanehu, ve şöyle buyurmuştur. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akimuddine ve la teteferrakû fihi.
Hocam 80. sayfada kaldık, dinleyenlerimize de buradan bilgi veriyoruz. Ve en son ayet-i kerime,
evet,
Şura suresi 13. ayet-i kerimeyi okumuştunuz.
Evet.
Arapçasını, bunu devam ediyoruz. Buyurun hocam.
Dini ikame edin, ayakta tutun ve dinde ayrılığa düşmeyin diyerek, diye Nuh'a tavsiye ettiğini, emrettiğini, buradaki tavsiyeden kasıt emir, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din yaptı, din kıldı. Ve kâle Teala, gene Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ve mâ erselnâ min kablike min rasûlin, senden önce gönderdiğimiz hiçbir rasul yoktur ki illâ nuhiye ileyhi ennehu la ilahe illâ ene fe'budûn, ona şöyle nuhi ileyhi, ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana kulluk edin. Dinin aslı, özü tevhid. Bütün peygamberler de ortak. Bu ayet-i kerimeler de bunu ifade buyuruyor. Ve kâle teâlâ, gene Cenab-ı Hak şöyle buyurur. La tebdîle li halkillâh, Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yoktur. Zâlike ed-dînul kayyim, işte dosdoğru din budur. Buradaki Allah'ın yaratışında bir değişiklik yoktur ifadesinden kasıt, İmam Ebu Hanife bunu şimdi açıklayacak. Ey la tebdîle li dînillâh, Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yoktur'dan kasıt, Allah Teala'nın dininde bir değişiklik, bir tebdil, bir değiştirme, tağyir yoktur. Adem Aleyhisselam'a din olarak neyi vahyettiyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da onu vahyetti. Zira feddinu lem yubeddel ve lem yuhavvel, din tebdil edilemez, bir halden başka bir hale dönüştürülemez, ve lem yugayyar, tağyir edilemez, aslından uzaklaştırılıp değiştirilemez. Ve şerai'h, şeriatlara gelince kad guyyiret ve buddilet, şeriatlar tağyir edilmiş, tebdil edilmiştir, değiştirilmiştir. Yani peygamberden, rasulden rasule, her yeni vahiy geldiğinde, yeni bir vahiy dönemi başladığında eski şeriat değiştirilmiştir. لِأَنَّهُ رُبَّ شَيْءٍ قَدْ كَانَ حَلَالًا, çünkü nice şeyler vardır ki helaldir. لِأُنَاسٍ, bir topluma, bir kısım insanlara helaldir. قَدْ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى آخَر۪ينَ, ama Allah Teala onu diğerlerine, başkalarına haram kılmıştır. وَرُبَّ اَمْرٍ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اُنَاسًا, nice emirler vardır ki Cenab-ı Hak o emirlerle bir kısım insanlara hitap etmiştir. Onları o emirlere inkıyatla yükümlü tutmuştur. وَنَهَا عَنْهُ آخَر۪ينَ, ama başkalarını da bundan nehyetmiştir. Yani bir kısım insanlara, bir topluma emrettiğini başka bir topluma da nehi olarak göndermiştir.
Toplum toplum değişir yani.
Evet. فَالشَّرَائِعُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ, zira şeriatlar çoktur ve muhteliftir. وَالشَّرَائِعُ, buradaki şerai'den kasıt, şeriatlardan kasıt, هِيَ الْفَرَائِدْ, farizalardır. Yani temel yükümlülüklerdir. Evet, yeni bir fasla geçiyoruz. Faslun fil kerameti vel istidraç. Keramet ve istidraç konusunda bir fasıl. Kale fil fıkhil ekber, İmam Ebu Hanife Hazretleri El Fıkhul Ekber isimli eserinde şöyle dedi. Vel keramatu lil evliya. Kerametler evliyalar içindir. Evliyalara mahsustur. Allah'ın veli kullarına mahsustur. Allah'ın veli kullarından olağanüstü haller sadır olur. Biz bunlara keramet diyoruz ve ehl-i sünnet itikadınca keramet haktır. Mutezile başta olmak üzere bir kısım bid'at ehli tarafından inkar edilen bir hakikattir. Reddedilen keramet, bir durumdur. Evet, keramet eğer bir olağanüstülükse, normal dışı, harikulade dediğimiz şeyse, bu sadece peygamberlere mahsustur diyorlar. Eğer peygamber dışında başkalarından da olağanüstülükler sadır olur dersek, burada onların da nübüvveti dolaylı biçimde gündeme gelmiş olur diyorlar.
Nübüvveti, evet. Olağanüstülüğü nübüvvetle, evet, birebir ilintili hale getirdiler,
evet,
için.
Evet, Kadı Abdülcebbar'ın El Mughni diye bir eseri var. Bu kısmen bulundu, neşredildi bu eser. Bildiğim kadarıyla bulunabilen ciltleri, böyle parça parça bulundu, neşredildi. Bulunabilen ciltleri herhalde bir 8-10 cilt kadar, ama tamamı bulunamadı. Orada bu mucize bahsine özel bir cilt ayırmış Kadı Abdülcebbar. Mutezile'nin, muahhar Mutezile'nin önde gelen alimlerinden. orada baktığınızda mucizeyi gerçekten akli olarak muhteşem biçimde temellendiriyor. Peygamberler niçin mucizesiz olmaz? Nübüvvet mucize ilişkisi niye birbirinin lazım mezumudur? Çok muhteşem biçimde bunu temellendiriyor, anlatıyor. Ama keramete gelince keramet ifadesi kullanmıyor, ayat diyor. Peygamberlerden başkasından bunlar sadır olmaz diyor. Başlıyor bu sefer kerametin niçin inkar edilmesi gerektiğini orada kendince bir sürü delille izah etmeye başlıyor. Baktığınızda Hidayet Bey gerçekten orada Mutezile'nin kurduğu sistem o kadar güçlü bir sistem ki.
Mantık sistemi açısından.
Son derece güçlü. Yani akli olsun, nakli olsun meseleleri delillendirirken, temellendirirken o kadar güçlü, o kadar dirayetli bir performans ortaya koyuyorlar. Ve buradan bir şey anlıyoruz biz. Günümüzde her ne kadar kıymetleri bilinmese de maalesef artık böyle söylene söylene bir anlamda bir kısım kimseler nezdinde yalama bir kavrama dönüşmüş olsa da maalesef Ehl-i Sünnet vel Cemaat ulemanın tarihte ortaya koyduğu performans gerçekten muazzamdı.
Onları da egal etmiş yani bir şekilde.
Yani Kadı Abdülcebbar'ın o eserini okuduktan sonra Ehl-i Sünnet ulemanın kudretini takdir edebiliyorsunuz evet. Bir yerde. Çünkü biz bunları genellikle bizim ülkemizde tek taraflı okuyoruz.
Evet.
Bu usulü din kitapları, kelam kitapları vesaire tek taraflı okuyoruz. Bid'at akımların mensuplarının iddialarını da gene biz kendi alimlerimizin naklinden öğreniyoruz.
Yani gidip de kendi orijinalinden okumuyoruz.
Okumuyoruz. Yani. Bu çok yaygın bir şey değil. Ama okuduğunuzda esas meseleyi orada görüyorsunuz evet. Ki Ehl-i Sünnet ulemanın Allah hepsine rahmet eylesin. Ne kadar büyük bir çaba, gayret, cehd, dirayet ortaya koydukları orada o zaman anlaşılıyor. Yani.
O kadar cehdi zaten hocam düşman.
O olmazsa Mutezile bugün
yani,
tabii evet. Mutezile bugün o gayret olmasaydı hala yaşıyor olurdu. İşte bugün bir kısım modernistlerin onu hortlatmaya çalışmaları da Ehl-i Sünnet cenahtaki zayıflamanın neticesi ortaya çıkmış bir şeydir maalesef.
Yani ilacı da belli o zaman hocam değil mi?
Tabii.
Yeniden kuvvetlendirmek.
Elbette. Bunun ilacı budur. Burada ikinci bir mesele daha var, ona da değinelim. Bir kısım müsteşrikler ve İslam dünyasından da bir kısım alimler İmam Ebu Hanife'nin bize kadar intikal etmiş bu 5 eserinde yer alan hususların tamamı İmam Ebu Hanife'ye ait değildir. Ya bu eserler daha sonra oluşturulmuştur veya içlerine daha sonraki dönemlerde sokuşturmalar olmuştur şeklinde bir iddiada bulunuyorlar. Bunu biliyoruz. İşte Muhammed Ebu Zehra mesela İslam dünyasından böyle diyenler arasında yer alıyor.
Ki bir otorite tabi hocam yani değil mi?
Elbette. Bunu başkaları da söylüyor. Müsteşrikler de söylüyor. Delil getirdikleri hususlardan biri bu keramet meselesidir.
Evet.
Diyorlar ki İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde bu tartışma henüz ortada yoktu. Yani bu böyle bir gündem yoktu. İkincisi de keramet kavramı o dönemde kullanılmıyordu. Daha sonraki dönemlerde mucize ile kerameti ayırmak için ortaya atılan bir kavram oldu diyorlar. Benim şahsen burada vardığım netice şudur. Bir kısım müsteşrikler bunun aksini savunuyor. Yani
keramet var diyor o zaman da.
Yok yani bu metinler Ebu Hanife'ye aittir diyorlar evet. Bir kısım müsteşrikler. İslam ulemasının tabii kahir ekseriyeti de böyle söylüyor. Evet. Bu eserler İmam Ebu Hanife'ye aittir. Peki o zaman bunu nasıl temellendiririz? Daha evvelki derslerimizde de geçmişti. Cenab-ı Hak hakkında işte o cevher değildir, araz değildir şeklinde
tespitler vardı. O kavramların geçtiği dönem.
Evet. O kavramlar da tabii İmam Ebu Hanife dönemi için yürürlükte değildi diyorlar. Daha sonra ortaya çıktı bu kavramlar. Baktığımızda şunu çok net biçimde görüyoruz. İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönem, vefat tarihi Hicri 150, Mutezile'nin artık ortaya çıktığı kaderiye faslının kapanıp Mutezile faslının açıldığı bir dönemdir. Yani Vasıl bin Ata'ya bakın, El-Hasanül Basri'nin talebesi.
Yani itirazların havada uçuştuğu dönem.
Tabii, İmam Ebu Hanife Bağdat'a, Basra'ya o kadar seyahatler yapmış, oralarda ilmi münazaralar, münakaşalar yapmış. Dolayısıyla Mutezile döneminin başladığı bir süreçtir o. O süreç içerisinde Mutezile ne türlü iddiaları gündeme getirmiş diye baktığınızda bunları görüyorsunuz. Dolayısıyla buradan hareketle bu eserler İmam Ebu Hanife'nin değildir şeklinde bir tespitte bulunmak tartışmalıdır.
Evet.
Bunu böyle bu eserlerden şüphe etmek için makul bir gerekçe olarak görmek doğru değil. Evet, evliyanın kerameti meselesini İmam Ebu Hanife Hazretleri ifade ettikten sonra ve emmellezî yekûnu li'a'dâihi, buradaki düşman kelimesi bir evvelki cümledeki veli kelimesinin karşıtı olarak geçiyor.
Allah düşmanları.
Ha, birisi Allah dostu, biri Allah düşmanı. Cenab-ı Hakk'ın düşmanlarından sadır olanlara gelince mitlu iblis ve firavun ve deccal mimma ruviye fil ahbar, haberlerde bir takım rivayetlerde bunlar bize nakledilmiş. Deccal'dan bir takım olağanüstülükler sadır olacak. Firavundan olmuş, iblisten oluyor. Bunlara gelince, bunlar Cenab-ı Hakk'ın dostları değil düşmanlarıdır. La nusemmiha ayatin ve la keramat. Biz bunlara mucize de demiyoruz, keramet de demiyoruz. Bu şekilde isimlendirmiyoruz. Velakin nusemmiha qada'e hacatihim. Biz onların maksatlarına ulaşmak, ihtiyaçlarına gidermek maksadıyla arzu ettikleri şeyin yerine getirilmesi diyoruz. Ki biz daha sonra bu tabirler istidraç kavramıyla ifade edilecektir. İmam Ebu Hanife Hazretleri bunu şu şekilde söylüyor. وَذَٰلِكَ لِيَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ اَعْضَائِهِ. Çünkü Cenab-ı Hak düşmanlarının ihtiyaçlarını, hacetlerini giderir, karşılar. Niçin karşılar? İstidracen lehum, onlara bir istidraç olsun diye. Nedir bu? Onların küfürdeki dereceleri, mertebeleri daha da derinleşsin, küfürde daha da ileri gitsinler ki azapları daha artsın diye.
Katmerleşmesi için yani.
Evet.
Küfürde katmerleşmesi. Okubaten aleyhim.
İstidracen lehum ve ukubeten aleyhim, cezaları daha şiddetli olsun diye. Burada küfürde, efendim, isyanda daha ileri gitsinler ki ahiretteki cezaları daha ağır olsun. Feyagtarrune, onlar bu kendilerinden sadır olan bu olağanüstülüklere aldanırlar.
Evet.
Bu sebeple kendilerini hak zannederler, doğru zannederler. Feyazdadune tuğyanen ve küfra, bu vehim de onları tuğyanda ve küfürde azgınlaşmaya, ziyadeleşmeye götürür.
Evet.
Ve zelike kulluhu caiz, bütün bunların hepsi caizdir. Evliyadan sadır olan keramet, evliyanın daha doğrusu bir kimseden bir kerametin sadır olması evliyalık için bir şart değildir. Velilik için şart değildir. Peygamberlik için mucize şarttır.
Ama velilik için
keramet şart değildir. Peygamberin mucizeyi izhar etmesi gerekir. Ama velinin izhar etmesi gerekmez.
Hatta gizlemesi bile
gerekir. Hatta gizlemesinin daha hoş olduğu, daha uygun olduğu bu işin ehli, erbabı tarafından ifade ediliyor. Ama bu bir vakadır. Evliyaullah'tan keramet sudurunu bir kısım delillere bina etmek, evet, bu konuda yazılmış çok çalışmalar var. Bizim mufassal itikat kitaplarımızda da bununla ilgili çok deliller, Kur'an'dan, sünnetten, seleften deliller var. Ama şu kadarını söyleyelim. Velinin, evliyanın kerameti haktır şeklinde bu ehli sünnetin kabul ettiği bu hakikat gerçekten kitlesel rivayetler şeklinde bize nakledilen bir vakanın ifadesi olduğu için şunu söyleyebiliriz. Evliyaullah'tan sadır olan kerametler kitlesel rivayetlerle nakledilmiştir. Mütevatirdir. Ayrı delile ihtiyacı yoktur.
Delile gerek yok yani.
Evet. Evet. Bu ümmetin kahir ekseriyetini teşkil eden ehli sünnet vel cemaat sahabe-i kiram döneminden itibaren hep bu kerametleri bize nakletmiş, kaynaklara geçilmiş. Efendim, ve bu konuda artık kitlesel rivayetler oluşmuş. Biz bunların ravilerini saymak istesek sayamayız.
O kadar çok yani.
O kadar çok. Dolayısıyla usulü fıkıhçıların tevatür tarifine tam oturan bir şeydir bu.
Yani ayrıca Kur'an'dan, sünnetten delil getirmenin bir anlamı yok yani.
Yani isteyenler için bu getirilir ama meselenin esas bizim
teknik noktası.
Tabii teknik noktası bu. Bu konuda gerçekten kitlesel tevatür var.
Bu yeter yani.
Yani Kur'an'da zikredilmeseydi bile, sünnet-i seniyyede geçmeseydi bile bu kitlesel rivayetten biz bilirdik ki evet evliyadan keramet diye olağanüstülükler sadır olur. Faslun fi hakikatil imani vel kelam, imanın hakikati ve kelam konusunda bir fasıl. Kale fil vasiyye, İmam Ebu Hanife Hazretleri El Vasiyye isimli eserinde şöyle dedi. El imanu ikrarun bil lisan ve tasdikun bil cenan. İman dil ile ikrar ve kalp ile tasdiktir. والإقرار وحده لا يكون إيمانا. Sadece dil ile ikrar yetmez. Buna iman diyemiyoruz. لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. Eğer gerçekten dil ile ikrar yeterli olsaydı, iman sayılsaydı, bütün münafıkların mümin olması gerekirdi. Çünkü münafıklar da dilleriyle ikrar ediyorlar müminlerin yanına geldiklerinde.
Ama kalplerinde yok yani.
Evet, kalplerinde yok. Ve keza el ma'rifetu vahdaha la tekunu imanen. Aynı şekilde sadece kalple tasdik de, marifet de iman olmaz. Niçin? Li'enneha lev kânet imanen lekâne ehlul kitâbi kulluhum mu'minîn. O zaman da hakikati kendi derunlarında, iş dünyalarında pekala bilen ehli kitabın tamamı da mümin sayılmak gerekirdi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. İmam Ebu Hanife Hazretleri burada imanı iki noktaya inhisar ettirdi. Birisi dil ile ikrar, öbürü kalp ile tasdik. Kişinin kalben tasdik ettiği bir şeyi diliyle de ikrar etmesini iman olarak ifade etti İmam Ebu Hanife Hazretleri. Ve bunların ikisinden birinin sadece bulunması kişiyi mümin olarak vasıflandırmamıza yetmez. Bir kimse kalben iman etse, samimi olarak iman etse, kalben tasdik etse daha doğrusu, fakat herhangi bir sebeple bunu dille ikrar etmese,
evet,
bu kimse bizim bakımımızdan mümin değil. Ama Cenab-ı Hak katında bu kimse mümindir.
Biz ona mümin muamelesi yapmayız, evet, ama Allah katında mümindir.
Evet. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin burada kullandığı İki kavrama dikkat edelim. Yukarıda ve tasdiku bil cenan dedi, kalple tasdik dedi.
Evet.
Aşağıda ehli kitaptan bahsederken ve kedel ma'rifetu vahdaha la tekunu imanen dedi. Kalben bilmek iman sayılmaz dedi. Bakın burada tasdik demedi, iman bilmek, marifet dedi.
İnce bir çizgi hocam. Hakikaten.
Evet. Yani bilmek başka bir şey, kişinin bildiği şeyi tasdik etmesi başka bir şey. Kafirler biliyorlar, ehli kitap biliyor, onlar Efendimiz'i çocuklarını tanıdığı gibi tanıyorlar, hak olduğunu biliyorlar ama bunu tasdik etmiyorlar. Bu bildikleri şeyi ikrar etseler bile bu iman sayılmaz.
Tasdik
etmiyorlar. O zaman münafık olurlar. Yani bu kalben bildikleri şeyi dilleriyle de ikrar etseler bile mümin sayılmazlar. Çünkü inanmadıkları ve fakat bildikleri, sadece bildikleri şeyi ikrar ediyorlar. Münafıklar da böyle yapıyor zaten.
Evet hocam, yani bu hakikaten vaktimiz de bitti hocam ama.
Bittiyse yani o zaman ilerlemeyelim burada noktada, çünkü önemli hususlar var.
Çünkü yani kalple tasdik ve dille ikrar arasında veya tanımak veya tasdik etmemek, evet, farklı şeyler. İşte kardeşlerimiz yeni Afrika'dan İslam'a girenler var hocam. Bunlarla ilgili anlattıkları şeyler var. Bu çerçevede hakikaten adam biliyor ama deyivermiyor. Tamam ben kabul ettim deyivermiyor. Ben biliyordum, evet, diyor mesela.
Evet.
Daha tasdik ettikten sonra anlatıyor. Ve ben yarın İslam'a gireceğim diyor. Her şeyi kabul ama diyor. Şimdi değil diyor falan böyle.
Evet.
Pazarlar var böyle. Putperestler özellikle buradalardı geçen.
Çok operasyonlar olmuş tabii. Evet, o dünya, yazık, o coğrafya çok sancılı gerçekten.
Evet. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ahmet'in Hassasiyeti programı bugünlük de burada bitiyor. İnşallah bir dahaki programımızda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.